Ayrım 3. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 31. 54. Smiddle'ın kendisini kötü kabul ettiği için sövdüğü Ossip'i arkadaşları duygulu bir insan olarak bilirlerdi. Sınır çizgisinin hemen yanında bulunan küçük Sovyet bölgesinde hayat zordu. Yüzbaşı Kennel'ın askerleri ve Bonn polisi ikide bir sınır olayı çıkartıyordu. Bir ay önce Amerikalılar orman yoluna ateş açmışlar ve iki Alman'ı öldürmüşlerdi. Binbaşı Alper gece yarısı uyandırılmış ve çarçabuk olay yerine gitmişti. Olayın gerçek bir çarpışmaya dönüşmesi de onun soğukkanlılığı sayesinde önlenmişti. Sovyet askerleri ailelerini, yurtlarını özlüyorlardı. Çoğu uzun zamandan beri izine gitmemişti. Binbaşı Alper tatlı sözlerle insanların gönlünü kazanmasını bilirdi. Saçlarına ak düşmüştü, gözleri eskisi gibi sertti. Bakışlarına yeni bir anlam gelmişti, duygululuk, hoşgörü. Yalnız yeni bir savaşın hazırlığı içinde olan insanları düşündüğü zaman katılığın, uzlaşmazlığın donuk ışıklarıyla yüklenirdi gözleri. Ossip'in çok güçlü bir belleği vardı. Raya bir gün şaka yollu bir yıl önce sigara satın aldığı bir tütüncüyü tanıyabileceğini söylemişti. Ossip, Alman kampından kurtarılan kişilere izin kağıdı verilmesi konusunda anlaşmak üzere kendisine gelen binbaşının şu laubali gazeteci olduğunu hemen anlamıştı. 5 yıl önce zafer günü geçmiş bir olaydı bu. Smiddle'ı başından savan Ossip doğru Bykov'a gitmişti. Küstah ve zizurna sarhoş. Neden bana getirmişler onu? Sarhoşları ayıltma merkezi miyiz biz burada? Binbaşı Smiddle'ın zencilerden söz ediş biçimini anımsadı. O zaman da kendilerini yüksek ırk sayarlar, bizlerden nefret ederlerdi. Minaev ceketinin cebine bir takım kağıtlar diken alçağın güya benimle karşılaştığını söylediğini yazıyordu. Belki de Smiddle'dı bu. Gerçekten de milyonlarca insanı öldürmeyi başarabilecekler mi? Hayatı sakatlayabilecekler mi? Dün Teğmen Dorohov kızının fotoğrafını göstermişti. Şipşirin bir kız çocuğu. 5. sınıfa geçmiş ve notlarının hepsi pek iyi. Alenka da şimdi 5. sınıfta olacaktı. Belki de orta 1'de. Smiddle gibi namussuzlar Dorohov'un kızını öldürmek istiyorlar. Aklı başında Amerikalıların silkinip kendilerine gelmelerinin zamanı çoktan geldi. Ama zorla kaşınırlarsa eğer hiç kuşku yok derslerini verir kendilerine arada okyanus var falan diye de hiç güvenmesinler. Bizimkilere şöyle bir bakmak yeter bunu anlamak için. Nasıl kendilerinden geçerek çalışıyorlar, nasıl bir tutkuyla öğreniyorlar, hepsi tehlikenin bilincinde. Gafil avlanamaz böyle bir halk. Ve savaş ne büyük bir felaket. Tüm olanların yenilenebileceğini, onca emekle yapılmış kentlerin, fabrikaların, azgın haydut çetelerince yakılıp yıkılabileceğini akıl almıyor. Dorohov ne güzel anlatıyordu Kaşinev'i. Roman gibi tıpkı, bir yazar bile ondan güzel anlatamaz herhalde. Ve işte bu Dorohov'u bir Smiddle öldürecek. Yüzüne bile sinmiş mendeburluğu. Eminim ömrü boyunca hiçbir yararlı iş yapmamıştır bu adam. İnsanların yaşamasına engel olmaktan başka. Geçen ilkbahar izin almıştı Ossip. Çok heyecanlanıyordu. Kime gittiğimi, kimlerin kaldığını bile bilmiyorum. Vagonda izne giden askerler vardı. Şakalaşıyorlar, gülüyorlar. Birbirlerine evlerini, ailelerini anlatıyorlardı. Kimi karısına, kimi ihtiyarcıklarına, kimi yavuklusuna koşuyordu. Genç bir teğmen uykusunda sayıklıyordu. Maşa, maşa. Brest'e geldiklerinde Ossip bir rahatlık duydu. Rusça konuşuluyordu. Her şey bildikti. Kızların yüzü, yollarda asılı dövizler, serçeler, lahana çorbası. Kendini ayıpladı Ossip. Kimim kaldı ki? Kime gidiyorum diyordum bir de. Kime olacak? Yurduna gidiyorsun. Kiev'e varınca eski iş arkadaşlarını aradı. Sayılara bak yeter diye anlatıyordu Yashchenko. Savaş öncesi üretimi devede kulak kalır şimdikinin yanında. Ölçülerimiz başka artık. Ossip kendi işiymişçesine can kulağıyla dinliyordu Yashchenko'nun anlattıklarını. Ignat Yuk'un öldüğünü duyunca çok üzüldü. Yaman işçiydi. Korotkov kurul üyeliğine seçilmişti. Yerinde bir karar, korkunç çalışkan bir adam Korotkov. Çevresindekiler gibi yaşamak, geçmişe dalmak istedi birden. Bavulundan eski elbisesini çıkardı. Biraz dar ama zararı yok. Sabahtan akşama kadar Kiev sokaklarında dolaştı durdu. Yıkılan hayatının büyük acısını sevinç kucaklıyordu. Öz kentim benim, can kentim. Kalkınmış, büyümüş, canlanmış. Raya ile son kez burada yürümüştük işte. Tartışıyorduk. Birden konuyu değiştirmiş. Bak şuradan manzara ne güzel demişti. Güzel yollar yapmışlar. Hele şu yeşil tiyatro. Yazık, Raya göremedi bunları. Nasıl da severdi Dinyeper'i. Bahçede ne çok çocuk var. Kiev'in övüncü olmuştur bu zaten. Bahçeler ve bahçelerde çocuklar, kuşlar. Alenka da burada, şu kumda oynardı işte. Kreş çok dikin, lambaları ne güzel. Yaya kaldımları geniş. Kestane dikmek de çok iyi etmişler. Yemyeşil olmuş yollar. Ne bir dükkan, ne bir ev olmamasına rağmen herkes çıkmış yürüyor. Şaşılacak şey, şu Kievliler ne çok severler. Kreş Çatik'i. Kreş Çatik'e gidiyorum derdi annem. Bu onun için bayram gibi bir şeydi. Hitler'in haydutları yok etmek istedi Kiev'i. Ama o sağ yaşıyor, güzelleşiyor. İnsanlarımızda gerçek bir güç var. Başkaları olsa boş ver deyip geçerdi. Oysa bizimkiler üşenmeden yeniden kuruyorlar. Gazeteler her gün Amerikalıların hazırlıklarını yazıyor. Üsler, bombalar, tek kelimeyle rezalet. Oysa bizim halkımız sakin, çalışıyor. Akşamları Kreş Çatik'e gidiyor, gülüyor. Stalin'e inancı var, kendine inancı var. Amerikalılar bunu görmüyor. Belki de görmek istemiyorlar. Ama onların da elçilikleri var burada. Geziyorlar, bakıyorlar. Sokağa çıkıp halktan birkaç kişiyle konuşmak yeter anlamak için. Oturdukları yerde otursunlar. Yoksa dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririz kendilerine. Tekke Kreş Çatik'i bir an önce yapıp tamamlasak. Ne güzel bir cadde olacak kim bilir. Yağmurlu, asık suratlı bir günde Babi Yar'a gitti. Annesinin, Alan'ın öldüğü yeri bir kez daha görmek istemişti. Bitip tükenmek bilmeyen Lukyanovka boyunca ihtiyar Hana'nın ve nereye gittiklerini bilmeyen küçük Alan'ın bu yolda nasıl yürüdüklerini düşündü. Babi Yar'ın beyaz kumları arasında uzun süre durup annesini, kızını, Raya'nın yazgısını geçirdi kafasından. Düşünceler uzaklara gitmiş, heyecanlanmıştı. Raya'nın yiğitliği geldi gözünün önüne. Mutluyken mutluluğunu anlamazdı Osip. Her şey yolunda gitmiştir ona göre. Kendisini seven bir karısı, bir kızı vardır o kadar. Aşkın gerçek gücünü ancak Raya'yı yitirdikten sonra anlamıştı. Yüzbaşı Çumakov'un karısı 44'te boşaltma sırasında ölmüştü. Geçen yıl Çumakov Osip'e galiba demişti, evleniyorum. Osip sevinmiş, çok iyi yaptığını söylemişti Çumakov'a. Tek başına yaşamak zordu, şimdi ise bir evi, çocukları olacaktı. Oysa Osip kendisi için yeni bir aile durumunu düşünemiyordu bile. Raya'nın üzerinde askerlik üniforması ile çektirdiği küçük fotoğrafını hep cebinde taşıyordu. Fotoğrafı gönderirken şunları yazmıştı Raya ardına. Benim böyle olduğumu sanma. Fotoğrafçı gayretkeşlik etmiş biraz. Senin için ben hep o bildiğin Kievli kızım. Fotoğrafa baktı Osip. Raya'nın gözleri canlandı. Uzun kirpikleri kıpırdadı. Aptal diye fısıldıyordu Raya. Hiçbir şey anlamıyorsun. Doğruydu bu. Aşkın ne olduğunu anlamamıştı. Ama iş işten geçti artık. Bir Raya'sı daha olmayacak. Ama dostları, arkadaşları, büyük bir işi, büyük bir ülkesi var. Raya ise onunla birlikte hiçbir zaman bırakmaz Raya onu. Akşam, içinde özlem ve kederin hafif tırmanışlarını duymaya başlayınca oturup birileriyle konuşmak istedi. Yaşçenko'ya uğramaya söz verdiği aklına geldi ama hemen caydı. Hayır, bugün gitmeyeyim ona. Yine üretimden falan konuşur şimdi Yaşçenko. Oysa ben iç dünyama çekilmek istiyorum bugün. Teğmen Vorobiev'e gideyim. Kiev'e geldiğimde kendisine muhakkak uğramamı yazmıştı. Ne de olsa 3 yıl birlikte savaştık. Çok ortak anımız var. Osip, Vorobiev'i düşünürken adının başına Teğmen'i getirmişti. Ama Vorobiev terhis edilir çok oluyordu. Bir makine fabrikasında çalışıyordu. Osip, sokağı, evin numarasını anımsıyordu. Ama daire numarasını unutmuştu. Evi kolayca buldu. 4 katlı. Uzun bir bloktu, çok dairesi vardı. Girişte kapının yanında kısa boylu, seyrek uzun bıyıklı bir adam duruyordu. Osip sordu. Alexander Andreevich Vorobiev'in hangi dairede oturduğunu biliyor musunuz acaba? Bıyıklı tükürdü ve isteksiz karşıladı soruyu. İkinci girişte sağda ilk daire. Bir sigaranız var mıydı acaba? Osip sigara paketini çıkardı, boştu. Yazık ki hiç kalmamış. Zaten sizin başkaları için hiçbir şeyiniz yoktur. Neden Filistin'e gitmiyorsunuz? Artık kendi devletiniz var. Osip önce anlamadı ve ne diye sordu. Ah namussuz, ama bıyıklı gözden kaybolmuştu bile. İçeri girdiğinde Vorobiev kızının aritmetik sorularını çözmesine yardım ediyordu. Öpüştüler ve hemen eski dostlarını anmaya başladılar. Küçük kız konağa gülümsedi, sonra yakınmalı bir sesle. Baba dedi, ama ben tek başıma çözemiyorum. Şimdi olmaz dedi Vorobiev. Görmüyor musun kim geldi? Her zaman böyle konumuz oluyor mu? Osip gülümsedi. Gel Maşenka, birlikte çözelim. Soruyu okuduktan sonra alnını kırıştırdı. Zormuş. 5. sınıfın mı bu? Matematikçiler hep böyledir zaten. Ben de tam adamıyım ya bu işin. 16'yı 3 ile çarpmak gerek. Evet, 3 saatle sonra 4'e böleceksin. Neden? Çünkü 4 tane havuz var. Demek ki 12 kovaymış. Al bakalım. Ne tatlı bir kız diye düşündü. Alenka da 5. sınıfta olacaktı. Çok iyi yaptım Vorobiev'e gelmekle. Hemen anlaşılıyor mutlu bir yaşayışları oldu. Sevimli bir karısı var. Maşenka, pencerede çiçekler. İşi de ilginç. Vorobiev'in karısı evin içinde durmaksızın bir oraya bir buraya koşturuyor, yemek hazırlıyordu. Geleceğinizi bilseydim peynirli mantı falan yapardım. Kiev ağzıyla yumuşacık konuşuyordu ve Osip öylesine hoşnuttu ki durmadan gülümsüyordu. Yemeğe oturdular, Vorobiev gülerek, ''Hadi canım'' dedi, ''100 gramı zaten her yemekte almak gerekir. Bir 100 gram da buluşmamızın şerefini alıyorsak ne olmuş yani?'' ''Anımsıyor musun? Kastorna'ya yakınlarında bir yerdeydik. Donmuştum ben hani. Sen de kocaman bir çay fincanı vodkayı boca etmiştin boğazımdan aşağı.'' Savaş yıllarını, Stalingrad yakınındaki küçük tepeyi, Minaev'i, Zarubin'i, Şapolov'u, Lina'yı, yaşayanları ve ölüleri, Elbe'ye kadar süren uzun yolu, sevinçleri, başarısızlıkları, heyecanları, umutlanmaları anımsadılar. Vorobiev'in karısı dinlerken içini çekiyordu. Tüm savaş süresince Chelyabinsk'te bir fabrikada çalışmış, kocasının mektuplarıyla yaşamıştı. Şimdi Osip'i dinlerken bir kez daha hayranlık duyuyordu kocasına, mutlanıyordu. Neler yapmıştı ama yine de dönmüştü işte. Maşenka'yı yatırdılar. Vorobiev kendinden, fabrikadan söz etti. Yeni üniteler yapılmış, yeni donanımlar sağlanmıştı. Osip büyülenmiş gibiydi. Arkadaşının iyi bir yaşayışı olduğu için, fabrikalarda olağanüstü işler yapan makineler çalıştığı için, 5. sınıflarda öğrencilere zor problemler sorulduğu için keyifliydi. Tüm varlığıyla bir başka mutluluğun içindeydi. Gülüyor, şaka yapıyordu. Dışarıdan onun yazgısını bilmeyen biri baksa, işte mutlu adam dediğim böyle olur derdi. Sonra Osip askeri manevraları, Almanya'daki hayatı, Amerikalıları anlattı. Gözlerime inanamadım dedi Vorobiev, gazetede Minaev'le ilgili haberi okuyunca. İnanılacak şey değil, gözüne baka baka bir adamın ceketin astarına. Sen tut, haydut canım bunlar. Osip gülümsedi. Şimdi tanıyorum artık onları. Bizim hemen yakınımızda bir askeri polis taburu var. Söylediğin doğru, haydut hepsi. Her gün bir halt karıştırıyorlar. Hani şu küçük kızın öyküsünde olduğu gibi. Ben istiyorum ama annem izin vermiyor. Almanlara bakınca hemen anlıyorum dünyada her şeyin nasıl değiştiğini. Kafaları pisletmek konusunda Hitler'in yaptıklarından daha fazlasını yapabilmek sanırım kolay değildir. Niederwald'ı bir görün şimdi. Sanayi yok. Tüccar, memur ve zanaatçılardan oluşan bir kent. Sanırsın ki kimsenin etkisi altında kalmaz, aldatılmaz bu halk. Ama gençler iyi yetişiyor. Çalışmak, Almanya'yı yeniden kurmak, yeni bir düzen içinde yaşamak istiyorlar. Gerçi biraz yaşlıların kafasında hala bir takım pislikler var ama bunlar da bir şeyleri anlamaya başlamış durumda. Amerikalılar sabahtan akşama kadar radyodan kışkırtıcı yayın yapıp duruyorlar. Bunlarsa gülüyor. Biz şuramıza kadar doyduk savaşa. Çok istiyorlarsa eğer kendileri savaşsın Amerikalıların, diyorlar. Görüyor musun değişmeyi ve 5 yıl içinde oluyor bunlar? Öteki ülkelerde durumun ne olduğunu varın siz düşünün artık. Geçen sonbahar Fransa'dan bir Alman döndü Niederwald'a. Savaşın başından beri tutsakmış orada. Sonra bırakmışlar. Sıradan bir adam, marangoz. Fransızların Amerikalıları görmeye bile dayanamadıklarını, işin artık bu kerteye geldiğini anlatıyordu. Ama ben yine de Amerikalıların akıllarını başlarına toplayacaklarına, aralarındaki haydutlara gereken dersi vereceklerine inanıyorum. Yetenekli, sağduyulu bir halk çünkü. Yok, eğer bunu yanaşmazlarsa... Yumruğu tepelerine indiririz. Almanlar bu işe karıştırıldıklarına kızıyorlardır herhalde. Aslında Amerikalılara yeter artık şu bomba gevezelikleri demek gerekirdi. Biz de işçiler hep böyle söylüyor. Kendiniz nasıl istiyorsanız öyle yaşayın ama bizi rahat bırakın. Gerçekten bu kadar ahmak mı bu adamlar? Gerçekten anlamıyorlar mı kimsenin kendilerine dokunmak niyetinde olmadığını? Ama eğer böyle kaşınmaya devam ederlerse hiç gücenmesinler. Varırız onların oralara, yüzeriz okyanuslarını, yırtarız göklerini ve varırız. Sorun onların düşünmemeleri, duraksamaları değil. Öyle çok hilici, düzenbaz var ki aralarında. Sık sık subayları gelirdi bana. Hele bir tane gazeteci var ki, Albay Serdikov söyledi. Cellat diye yazmış benim için gazetesinde. Güya dört gözle bekliyormuşuz burada onları. Hitler gibi yani. O da kendisini çiçeklerle karşılayacağını ummuştu. Osip birden evin girişinde gördüğü adamı anımsadı ve gülümseyerek. Sana gelirken evin önünde birine rastladım dedi. Senin hangi dairede oturduğunu sordum. Söyledi. Ardından da neden Filistin'e gitmiyorsunuz diye bağırdı. Görüyor musun herifi? Vay namussuz. Kopelenko'dur herhalde bu. Şöyle kısa boylu, bıyıklı biri miydi? Osip başını salladı. Sonra kendi kendine konuşur gibi. Hayır, o değil önemli olan dedi. Ama kime söylüyor bunları? Bana, sınırda Amerikalılarla karşı karşıya görev yapan bana. Amerikan kolonisine gitmemi söylüyor. Sıkma canını. Dediğim gibi namussuzun tekidir o herif. Herkes bilir onu bizim evde. Almanlar geldiğinde buradaydı. Bir komisyoncu mağazası açtı. Tabii kendi adına. Çıkar olduktan sonra uyuşamayacağı kimse yoktur böylelerinin. Ama topu topu hepsi 3-500 kişiye geçmez bunların. Halkın yanında ne kalırlar ki? Devede kulak. Anımsar mısın bilmem. Kapul'de bir belediye başkanı yakalamıştık. İşte onun bir örneğidir bu Kopalenko. Vorobiev'in karısını son derece üzmüştü olay. Kocasının binbaşıyı nasıl ölürcesine sevdiğini, Osip'in savaşta tüm ailesini kaybettiğini biliyordu. Ve işte Kopalenko alçağı böyle bir insanın hem de tam onlara gelirken gönlünü kırabiliyordu. Fincana çay doldurup Osip'in önüne koydu. Yeminize bakın siz, kötü yürekli bir adamdır o. Bize bile kötü konuşur. Oysa ben öyle sevinçliyim ki Osip Naumovich bizim konuğumuz olduğunuz için tahmin edemezsiniz. Sasha, sizin nasıl bir insan olduğunuzu söylemişti bana. Tanıyor gibiydim zaten sizi önceden. Eğer rahat edemeyeceğinizi düşünmezseniz bize gecelemenizi söyleyecektim size. Gerçi evimiz dardır ama Maşenka bizim odada yatar, onun odası ise aydınlıktır. Çok şirin, çok sevimli bir kızınız var. İnanın Nastasya Ivanovna, öyle rahat ettim ki evinizde. Geçmişi andık, yüreğim, ruhum dinlendi. Öneriniz için çok teşekkür ederim ama kalamam burada. Yakınlarım var, dayım, yeğenlerim. Şaşko yanılmıyorsam sen de Kievliydin, öyle değil mi? Hayır, Bahmaç'ta doğdum ben. Yalnız 20 yıldır Kiev'de oturuyorum. Bense Kiev'de doğdum, Podol'de. Karımla burada tanıştım. Kızım burada doğdu. Annem, Ala, burada öldürüldüler. Tüm yaşantım Kiev'le bağlıdır benim. Yeni kurtarıldığında da görmüştüm Kiev'i, korkunçtu. Oysa şimdi bilemezsiniz nasıl sevinçliyim. Gözlerime inanamıyorum. 5 yıl içinde ne çok şey yapılmış. İnsanın yıllar sonra öz kentini görmesi büyük bir şey. Gece 2'ye kadar oturdu Osip Vorobiev'lerde. Sonra otele gitti. Hiçbir yakını yoktu. Vorobiev'leri rahatsız etmemek için öyle söylemişti. Gece ılıktı. Hafiften serpileyen yağmur da dinmişti. Derin düşünceler içinde yürüyordu Osip. Aynı anda hem Babi Yar'ın kumlarını, hem kardeşinin Alay'a getirdiği pembe deve yavrusunu ve hem de Nastasya Ivanovna'nın o temiz sevecen gülümseyişini düşünüyordu. Sonra birden titreyerek durdu. Raya'dan bu köşede ayrılmıştım işte. Yine Mayıs'ta. Bir aydan fazla sürmez diye düşünüyordum. Tatlı Raya'm benim. Birden Raya'yı görür gibi oldu. Uzun kirpiklerini kımıldatıyor. Hiçbir şey anlamıyorsun diye fısıldıyordu. Şimdi her şeyi anlıyordu ama Osip aşkı, vatanı, hayatı iki boş sokağın kesiştiği köşede tek başına duruyordu. Başının üzerinde kestane ağacının çiçekleri birer mum gibi gökyüzüne doğru uzanıyordu. Ve Osip'in yüzü içinde tutuşan büyük bir aşkın, insancıl bir sevginin yalımlarıyla apaydınlıktı. İzni bitip de Almanya'ya dönünce Osip arkadaşlarına, ''Ülkemiz büyüyor.'' diye anlattı. ''Üretime ilişkin sayılara bakın yalnızca yeter. Roman gibi. Kiev yeniden kuruluyor. Çoğu bitmiş, azı kalmış. Kreşçatik'in projesini gördüm. Büyüleyici. Yollarda adım atmak olanaksız. O kadar kalabalık. Mağazalarda istediğin her şey bulunuyor. Fiyatların yakında yeniden indirileceği söyleniyor. Ya çocuklar? Öyle çoklar ki hep çocuklara baktım. Hayır, böyle bir ülkeyle kimse baş edemez.'' Smidl'ın yaptığı zırzopluk Osip'i hiç şaşırtmamıştı. Amerikalıların sinirlendiklerini, kavga çıkarmak için bahane aradıklarını biliyordu. Bikov gelip de, ''Binbaşı yoldaş, sizi buralı birisi görmek istiyor. Eski belediye başkanıymış.'' dediğinde de labali Amerikalıyı unutmuştu çoktan. Karl, kendisini salıverdiklerinde hemen Niederwald'a dönmüştü. Hayatının en korkunç günüydü belki de bu. Önceleri savaştan daha korkunç bir şey bulunmadığını düşünürdü. Tunus günleri örneğin, ne zordu. Minsk ondan da kötüydü ama o zamanlar bile kaçmayı düşünmemişti. Neden imzalamıştı şu lanet kağıdı? Sonra kimse ona fiske bile vurmamıştı. Gözdağı vermişlerdi yalnızca, oysa hemen korkuya kapılmıştı. Şu gazeteci besbelli namussuzun önde geleniydi. Gözleri nasıl da fıldır fıldır dönüyordu yuvalarında. Bazen peltek peltek konuşuyor, bazense gırtlağını yırtarcasına bağırıyordu. Leş gibi de içki kokuyordu alçak herif. Razı olmamalıydım. Ne demişti Anna? Nereye istersen gelirim. İlk kez sen diyordu Anna ona. Gerçi papaz kutsamamıştı daha ama evli sayılırdı artık. Eşi benzeri görülmemiş bir aptallık yapmıştı. Bu haydutlarla yaşanmazdı. Kağıdı imzaladı diye Sidlitz rahat mı bırakacaktı yani şimdi kendisini? Tam tersine daha beter kafa tutacaklardı, yarından tezi yok. Siyek Hail. Yaygaralarına başlarlardı artık. O kağıdı imzalamakla kendi kendini bir çıkmaza sokmuştu. Amerikalı eğer Niederwald'a sıvışırsa kendisiyle ilgili her şeyi gazetede yayınlayacaklarını söylemişti. Hapse atarlardı o zaman onu ve iyi de ederlerdi değil mi ki? O iftira belgesini imzalamıştı. Hiçbir çıkış yolu yoktu. İşliğine gitti. Aletlerine baktı. Mahvolduğunu anlıyordu. Artık bir daha ne çalışabilecek ne de anlayı görebilecekti. İmzalamaya zorlandığına kimse inanmazdı. Önce belediye başkanı Schultz'a gidip "Hapsederseniz hapsedin beni ama Oberwald'a göndermeyin." demek istedi. Sonra Schultz'un fazla genç olduğunu düşündü. Gözü pek, yürekli bir adammış söylediklerine göre. Şimdi bana "imzalamadan önce düşünmeniz gerekirdi" diyecektir. Birden Rus binbaşı yanımsadı. Belediye başkanıyken bir konuda görüşünü almak için gitmişti kendisine. Sakin bir adamdı bu. Kent halkından herkesle oturur konuşurdu. Besbelli bir ailesi, çocukları vardı. Karl'ı da ancak böyle bir adam anlayabilirdi. Karl uzun uzun anlattı binbaşı Alper'e başına gelen felaketi. Elbette ki izin kağıtsız gitmemesi gerekirdi. Biliyordu bunu ama Oberwald'a gitmesi de öyle zorunluydu ki. 32 yaşındaydı ve bir çocuk gibi aşık olmuştu. Ne yaparsanız oluyordu böyle şeyler bazen. Sıradan bir adamdı o. Kahraman falan değildi. Evet, savaş sırasında kahraman olmuştu ama bunda onun suçu yoktu. Yüreği ağzına kadar dolmuş ve herkesin düşündüğü şeyleri yüksek sesle söylemişti. Hiçbir zaman korkak olmamıştı ve o lanet kağıdı nasıl imzaladığını kendisi de bilmiyordu. Rosen'le konuşurken kendine hakimdi ama işe çok kurnaz olduğu apaçık olan Amerikalı gazeteci karışmıştı. Karl hapsedileceğinden ve 2 yıl Anna'yı göremeyeceğinden korkmuştu. Oysa Anna tam da o akşam Niederwald'a geçmeye razı olduğunu bildirmişti. Oysa o tutup şu lanet kağıdı imzalamıştı. Amerikalı bunun basit bir formalite olduğunu söylemişti. Ama besbelli büyük bir dolandırıcıydı bu adam. Böyle bir şey gazetede bastırmaya değmezdi. ''Hiç imzalamayacaktınız'' dedi Osip. ''Size şantaj yapmışlar. Bıçak hikayesine gelince tümüyle zırvadan başka bir şey değil. Şu Amerikalı gazeteci nasıl bir adamdı? Orta boylu, ak saçlı, bakır rengi, güzel bir yüzü vardı.'' Osip gülümsedi. ''Sonra da buraya geldi. Tanıyorum kendisini. Ajandır. Ne yapayım ben şimdi Bay Binbaşı? Onlara lokma olmaktansa burada yargılanayım daha iyi. Nişanlınıza pasaport almasını bildirin. Biz elimizden geleni yaparız onun için. Siz de rahat olun. Kimse ayırmayacak ondan sizi.'' Osip'in yüzünü aydınlatan sevecen gülümsemeyi görünce Karl'ın da yüzü güldü. Bir hafta sonra Anna Niederwald'a geldi. Önceleri dedi Karl Anna'ya, komünistlerin Amerikalılarla anlaşmaya yanaşmadıklarını ve tüm felaketlerin de bundan doğduğunu düşünüyordum. Gerçekte ise anlaşmak istemeyen Amerikalılarmış. Şu gazeteci gibi haydutlar çok çünkü Amerikalıların arasında. Tanrı bütün iyi insanları korusun o adamla karşılaşmaktan. Ne tür bir kumaş olduklarını sonunda anladım. Babam bir zaman Karl yavaş kavrar demişti ama bir kez de kavradı mıydı tamamdır artık. Şimdi biri çıkıp da Kızıl Karl derse yanıtım hazır. Doğru, kızılım, kabul ediyorum, hatta gurur duyuyorum bundan. Çünkü çalışmak, Anna'mla birlikte yaşamak istiyorum, yoksa savaşmak değil. O namussuzlara gelince ellerindeki o lanet kağıtla birlikte cehenneme kadar yolları var. Karl çıktıktan sonra Osip, kendinin olmayan yabancı mutluluğa bir kez daha gülümsedi. Göğüs cebinden Ryan'ın fotoğrafını çıkarıp baktı ve çalışmaya oturdu. 3. ayrımın sonu sayfa 42.